家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Ocak 2020 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda speakeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberleri'ne bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Necdet Tunaç'la birlikte değerlendireceğiz. Fuat Can Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta köşemiz var. Bugün dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmeler yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbu olacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi manşet turumuzun ilk gazetesi olacak bugün. Hürriyet gazetesinin manşeti barıştan jetle kaçtı. Libya'ya barışı getirecek metne imza atmak için General Hafter dün sabaha kadar süre istedi. Ama sabah olur olmaz jetine atladığı gibi Moskova'dan kaçtı. Gece de ateşkesin sona erdiğini açıkladı. Diplomatik kaynaklara göre General Halife Hafter Moskova'da kendisini Libya'nın tek hakimi gibi görmek üstahlığına kapıldı. Daha önce gündeme getirmediği bazı şartlar öne sürdü. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin neredeyse teslim olmasını, başkent Trablus'a girme izni ve Türkiye'nin sürecin dışına çıkarılmasını isteme cüretinde bulundu. Taleplerin hiçbiri karşılanmayınca Hafter, Moskova'dan jetle kaçar gibi ayrıldı. Trablus'a saldırmak için yığınağa başladığı öne sürüldü. Ancak Rusya, Hafter anlaşmanın son haline olumlu bakıyor, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı var açıklamasını yaptı. Buna karşın gece yarısı Hafter'in meclis başkanı ateşkesin sona erdiğini duyurdu demiş Hürriyet gazetesi. İstanbul'da ABD elçisiyle görüştü başlığı var. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faize Sarraç, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Satterfield'da görüştü. Milliyet gazetesinin manşeti barıştan kaçtı. Darbeci Hafter Libya'ya kalıcı barışı getirecek Moskova'daki masadan kalktı. Hafter yanlısı meclis başkanı ateşkesin sona erdiğini duyurdu. Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'ya gelen darbeci Hafter barış anlaşmasını imzalamadan Rusya'dan ayrıldı. Anadolu Ajansı Hafter'in Trablus'a saldırı başlatmak üzere hazırlıklara başladığını duyurdu. Gece yarısı açıklama yapan Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, "Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek" ifadelerini kullandı. Moskova'daki görüşmelerde yer alan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kim barış, kim savaş, kim birlik istiyor, kim istemiyor ortaya çıktı" dedi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarraç ise İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Satterfield'la görüştü. Almanya Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konferansına 11 ülkeyi davet etti. Konferans ateşkes için kritik bir viraj olacak dedi. Masada yalan darbesi yaptı başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafter'le ilgili, "Darbeci Hafter masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti. Biz görevimizi yaptık. Bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibine ait. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız" dedi. Sabah gazetesinin manşeti, "Hafter saldırırsa dersini veririz. Erdoğan Libya'nın meşru yönetimine ve oradaki kardeşlerimize saldırılarını sürdürürse darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten geri durmayız" dedi. Hafter masada da yalan darbesi yaparak Moskova'dan kaçtı. "Biz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrası Putin'e ait" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Birlik gazetesinin manşeti, Erdoğan'dan İdlib Libya uyarısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız" dedi. Erdoğan, Suriye'yi de İdlib'de ateşkese uyması için uyardı diyor Yeni Birlik gazetesi. Merkel'den zirve daveti haberi var. Almanya Başbakanı Angela Merkel 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek Libya konferansı için Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serraç'a ve General Hafter'e davette bulundu demiş Yeni Birlik gazetesi. Sürmanşette de bir haber var, onu da aktaralım. Rusya'da Ankara-Şam teması diyor Yeni Birlik gazetesi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Moskova'da görüştü. Bir Türk yetkili görüşmede Fırat'ın doğusunda PKK-YPG'ye karşı birlikte mücadele olasılığının ele alındığını söyledi. Milat gazetesinin manşeti, Libya'da ne işimiz var diyen siyaset ve tarih cahilidir. 1 milyon Türk var. Libya'da etnik temizliğe tabi tutulan ve sayıları 1 milyonu aşan Köroğlu Türklerinin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Saldırılar sürerse darbeci Hafter'e hak ettiği dersi veririz" dedi. Akşam gazetesinin manşeti, domuzluk yapanlar ifşa oldu. Gıda ürünleri ve lokanta kontrollerinde gazozdan bala, çaydan çikolataya kadar 229 şirketin 386 ürünü zararlı çıktı. Daha vahimi, birçok sucukçu ve kebapçı at, eşek ve domuz eti kullanmış. Türkiye gazetesinin manşeti, Libya'nın darbecisi yeni saldırı hazırlığında belasını arıyor. Hafter arkasına aldığı ülkelerin şımartması yüzünden ateşkesten vazgeçip yığına başladı demiş Türkiye gazetesi. Hafter apar topar masadan kaçtı, ateşkesi sonlandırdı diyor gazete. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşen Hafter sabaha karşı kaçarcasına Moskova'dan ayrıldı. Gece yarısına doğruysa Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ateşkesin sona erdiğini, savaşın süreceğini duyurdu. Yeni Akit gazetesinin manşeti Hafter'e hak ettiği dersi veririz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Libya ve İdlib'e ilişkin önemli mesajlar verdi. Moskova'da oluşturulan ateşkes metnini imzalamadan Libya'ya kaçan, darbeci Hafter'e sert sözlerle yüklenen Erdoğan, saldırıların sürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız dedi. Erdoğan, İdlib'de ateşkesi bozmaya yönelik girişimleri de bizzat önleyeceklerinin altını çizdi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti dersini veririz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'daki masadan ateşkesi imzalamadan kalkan Hafter'i uyardı. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti Hafter terörden vazgeçmiyor. Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararının ardından Rusya'nın devreye girmesiyle ateşkes görüşmesi için Moskova'ya gelen darbeci Hafter'in talepleri dudak uçuklattı. İmza için ordusunun Trablus'a girmesine izin verilmesini isteyen Hafter'in talepleri ateşkese değil işgalimi tanıyın demek için gelmiş şeklinde yorumlandı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Ateş hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Ateş günaydın.
Günaydın, merhabalar. Bizi dinleyen herkese de günaydın diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve sergisi için toplantıya katılacak. ATO'da gerçekleşecek bu toplantı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Ensar ve Muhacir Kardeş Belediyeler programına da katılacak gün içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise bugün basın toplantıları var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun imar yasası ile ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu mesaiye başlamıştı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukça yoğun bir gündem var. Basın toplantıları, komisyonlar, görüşmeler oldukça yoğun geçecek. Saadet Partisi'nde de bugün bir basın toplantısı var. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme dair açıklamalarda bulunacak bugün gün içerisinde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün basın kuruluşlarının Ankara temsilciler için Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenleyeceği kahvaltıda basın temsilcileriyle bir araya gelecek. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu SETA'da özel oturuma katılacak. Libya'da kalıcı ateşkes çabaları, İdlib'de ateşkeste son durum gibi başlıklarda konuşma yapması bekleniyor. Diğer yandansa FETÖ davalarıyla devam edelim. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları da bugün yine devam edecek. Kara Kuvvetleri davası ve Jandarma Genel Komutanlığı davası olmak üzere İki dava bugün yine sürecek. Enerji Bakanı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da bugün enerjide arama buluşmaları programına katılacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Ahmet Ateş teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Ahmet Ateş, Meclis Genel Kurulu'nun mesaiye başladığını söyledi. Dün başladı ve grup toplantılarıyla başladı. Dün meclis çalışmalarına. Grup toplantılarında ana gündem maddesi aslında Libya dış politikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'da yaşanan gelişmeleri, ateşkese uyulmamasını, Hafter'in hamlelerini anlattı. Hem İdlib hem Libya uyarısı yaptı. Nasıl değerlendireceksiniz dünü, grup toplantılarını, yapılan açıklamaları?
15 günlük aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını başlamasının bir yana özellikle grup toplantılarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gün önceki işte Moskova zirvesinden sonra yapacağı değerlendirme açısından son derece önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zaten sözü çok dolandırmadı. Direkt İdlib, Libya ve Suriye ekseninde konuşmaya başladı. Ama öncelikle İdlib mesajı çok dikkat çekiciydi. Özellikle son dönemde yani ateşkes sağlanmadan önce Esad rejimiyle birlikte Rus savaş uçaklarının bölgeyi bombalaması varil bombalarıyla artık ucu bucağı olmayan bir zulme dönüştü. Yaklaşık 320 bin son rakamlar bu. Mültecinin yine Türkiye sınırına doğru yığınak yaptığı bir ortamda ateşkes sağlandı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesaj oldukça önemliydi. O da şu: eğer artık bir saldırı gerçekleşirse biz de karşılık vereceğiz uyarısında bulundu. Bu oldukça önemliydi. Daha önce bu tonda misille karşılık verileceği ifade edilmişti Ankara tarafından, özellikle gözlem noktalarına yapılan saldırılar, ama bu biraz daha farklı bir boyuta taşıyor olayı. Bu oldukça önemliydi. Barış Pınar Harekatı ile ilgili verdiği mesajlar önemliydi. Verilen sözler tutulmadı. Eğer tutulmazsa da operasyon kaldığı yerden devam edecek dedi. Ve Libya ile ilgili verdiği mesajlar önemliydi. Libya'da Hafter'in masadan kaçtığını ifade etti. Tam olarak ifade bu. Aslında bu üç mesajın üçünün de dolaylı ve direkt adresi Rusya baktığımız zaman. Yani çünkü İdlib'de bizim muhatap olduğumuz ülke Rusya. Barış Pınarı Harekatı'nda kara devriyelerini yürüttüğümüz ve özellikle buradaki YPG PKK unsurlarının çıkartılması için taahhüt veren ülke Rusya. Moskova'da Libya'da ne olacağı konuştuğumuz ülke Rusya. Biraz böyle üstü kapalı olarak yani yapılanın farkındayız ama artık bizi oyalamayın mesajını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani direkt bunu söylemedi ama arkasında okunan mesaj bu. Zaten biz üzerimize düşeni Türkiye olarak yaptık. Bundan sonrasında Libya konusunda Rusya, dostumuz Rusya çözecek ifadesi de bunun bir yansıması değerlendirdiğimiz zaman. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da özellikle Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda Hafter güçlerinin Libya'da yapacağı bir saldırı ve bizim milli çıkarlarımıza denk gelirse bunun cezasını kendisine ödeteceğiz mesajı da aslında Hafter'e direkt verilmiş bir mesaj. Bunu da değerlendirdiğimiz zaman oldukça önemli. Yani başlı başına her başta özellikle Libya, İdlib ve Barış Pınar Harekatı, yani Suriye sınırını yaşanan gelişmeler açısından değerlendirdiğimizde başlı başına ve her biri ayrı bir haber olabilecek nitelikte mesajlardı. Zaten sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan iki ayrı açıklama yapıldı biliyorsunuz. İki gün içerisinde barış anlaşmasını imzalayacak Hafter. Aslında imzalayacaktı ama son anda vazgeçildi. Bir kendi iç dengelerini soracak ifadelerini kullandı. Zaten Hafter'in bana sabaha kadar müsaade verin demesinin temel nedenlerinden biri bu. Onu oraya gönderen güç ve unsurlara bu konuyu sormak ve onlardan gelecek icazet doğrultusunda bir karar verecekti. Çünkü diğer taraftan baktığımız zaman Libya Ulusal Hükümeti'nin başkanı El Sarraç direkt imzaladı. Diğer taraftan ele alındığında da burada şöyle bir durum söz konusu. Eğer daha önceki örneklerine bakılacak olursak Hafter'in bu şekilde bu masadan kalkışının üçüncü nedeni. Üç defa bu şekilde kalktı. Hatta en son geçen sene Mart ayında tam anlaşma imzalanmak üzereydi. Anlaşma imzalandı, sonrasında saldırı gerçekleştirdi. Biraz burada uluslararası kamuoyunun güvenini de zedelemiş bir durumda. Ama tüm bunlara rağmen ben olayı biraz şöyle okuyorum. Berlin toplantısı öncesinde Rusya ve Türkiye'nin elini zayıflatmak için yapılmış bir hamle bu. Hı hı. Yani Hafter oraya kim ittiyse, hangi ülkeler ittiyse kabul etme anlaşmayı ve böylece şimdi o zaman Türkiye'nin ve Rusya'nın buradaki soymuş olduğu rolü biraz daha farklı noktaya itecek bu anlaşmayı imzalamama durumu. Nitekim anlaşmanın imzalanmayacağını da Hafter'e bağlı meclis açıkladı, ilan etti. Şimdi gözler hafta sonu gerçekleşecek Berlin toplantısına çevrildi. Ben bu tür toplantılardan çok sonuç çıktığını düşünenlerden değilim. Eğer çıksaydı Suriye'de çıkardı. Çünkü Suriye'de hem Cenevre süreci yaşandı hem Astana süreci yaşandı. Ama işte görüyorsunuz 320 bin mülteci Türkiye sınırlarına yaslanmış durumda, dayanmış durumda. Hatta şöyle okuyorum olayı, Suriye'nin de yaşanan olayların Libya'ya taşındığı görüşündeyim. İlerleyen dönemde burada da benzer bir şeyler yaşanacak ama neden? İşte gene maalesef petrol ve doğalgaz başka bir şey yüzünden değil. Emperyalizmin kendini bir defa daha hissettirdiği ülkelerin başında şu anda maalesef Libya geliyor.
Peki şimdi sizin de altına çizdiğiniz gibi 19 Ocak'ta Berlin'de Libya konferansı düzenlenmesi planlanıyor. Bunun için Almanya Başbakanı Angela Merkel hem Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'a hem General Hafter'e davette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gideceği bilgisi vardı gazetelerde. Bu şekilde diplomatik çabalar da sürüyor. Bir şey çıkmayacağını söylüyorsunuz ama yine de yol haritası açısından değerlendirdiğimizde neler olabilir?
Türkiye, Tunus ve Katar'ın da burada olmasını istiyor. Talepler arasında o var. Yani şöyle bir şey çıkmayacak. Yani bu toplantıdan evet tamam, o zaman Libya'yı ikiye bölelim. Sen de artık Hafter güçleri olarak El-Sarraç hükümetini devirmeye çalışma. Sen de tamam artık hükümetsin, kal burada diyeceğini sanmıyorum. Yani kimse buna eyvallah demez. Kaldı ki arkasındaki, yani bu işin içerisinde sadece Sarraç ve Hafter olsaydı bu dediğiniz gerçekleşebilirdi. Yani anlaşabilirlerdi ama şimdi bu işin içerisinde Libya var. Affedersiniz, Mısır var. Birleşik Arap Emirlikleri var. Birleşik Arap Emirlikleri insan savarıcı desteği veriyor. Dün zırhlı araçlarını Hafter karargahlarına gönderdi. Mısır askeri kaynak sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Sudan'dan gelen paralı askerleri kendi sınır kapısından Hafter güçlerine aktarıyor. Baktığımız zaman Fransa'nın dolaylı yoldan Hafter'e destek verdiğini biliyoruz. İtalya ortada dolaşıyor. İşte uluslararası hukuk tarafından kabul edilmiş ülkeler. Ben buna inanıyorum. Bir şekilde çözüm bulması gerektiğine inanıyorum diyor ama Hafter'i bu ülkenin başına, ya bu kamuoyunun başına bela eden ülkelerden biri de biliyorsunuz İtalya. Palermo toplantısında Hafter'i çağırmasaydı ve biliyorsunuz Fuat Oktay'ın ayrıldığı bir süreç vardı orada. Özellikle baktığımız zaman Türkiye'yi dışlama, diğer ülkelerle yapılan ikinci bir gizli toplantı vardı ve Fuat Oktay bunu öğrendikten sonra benim burada ne işim var deyip döndü Türkiye'ye. Diğer taraftan bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işlerle hiç ilgisi yok. Ama dün akşam Es-Sarraç Moskova'dan İstanbul'a indikten sonra ilk görüştüğü isim ABD'nin Ankara Büyükelçisi oldu. Büyükelçilere sorduk, bilgimiz yok dediler. Kamuoyuna fotoğraf Libya tarafından yayınlandıktan sonra, Libya Ulusal Hükümeti yayınlandıktan sonra evet doğruluyoruz. Büyükelçimiz İstanbul'da açıklaması yapıldı. Yani bu ülkelerin olduğu bir ortamda, yani Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye. Böyle birbirine zıt kutuplar. Ve bu ortamda ben 19'undaki toplantının bir mutabakatla, çözümle sonuçlanacağı inanmıyorum. Yol haritası olur mu? Olabilir. Belki ne bileyim Berlin toplantılarına devam ediyoruz deyip Mart ayının bilmem kaçında gene liderleri buraya bekliyoruz derler. Liderler de der ki her seferinde ben mi geleceğim? Bu sefer Dışişleri Bakanımı gönderiyorum der. Dördüncü toplantıdan sonra, yani bu iş biraz Melih Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiğini ve uçuşlarını arttırır. Yani ben öyle görüyorum Sayın Bakan'ın. Çünkü çok ileriye gitmeyeceğini düşünüyorum.
Evet ama kendisi de, yani Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu da bu Hafter'in ateşkes imzalamamasının ardından Berlin konferansı konferansında ve anlamı kalmadı açıklamasında yaptı bir yanda.
Ya, çünkü karşı taraf uzlaşma arayan bir taraf değil. Yani siz niçin Moskova'dasınız? İşte bir zemin arayabilir miyiz? Niye o zaman anlaşma imzalamayacaktınız? Yani tamam, madem anlaşma imzalamayacaktınız, iki gün önce gerçekleştirilen ateşkes mutabakat çağrısı neden uydunuz? Değil mi? İşte burada şöyle bir durum söz konusu. Acaba yani biraz şeytan avukatını yapıyorum. Acaba Rusya'nın burada bir dahli mi var? Yani Rusya mı biraz böyle Hafter'i yönlendiriyor? Çünkü anlaşma uyulmazsa Wagner güçlerinin bir hafta içerisinde Rusya'dan Libya'dan çıkacağını açıkladı Rus kaynaklar. O zaman dolaylı olarak da baktığınız zaman Hafter'in yanında olduğunuzu gösteriyorsunuz siz burada. Kaldı ki ben Hafter'in yanında değilim diyorsunuz ama diğer taraftan baktığımız zaman da işte Esaraç'la Hafter'in bir araya geldiği noktada işte siz Hafter'le görüşen ve Hafter'i ikna etmeye çalışan tarafta görünüyorsunuz. Rus dış politikasını hemen anlamak kolay bir şey değil ama baktığımız zaman da çok çok uzun bir sürecin devam edeceğini ifade edelim. Neden Libya? Onu hemen bir dipnot olarak aktarayım. Yani neden bu kadar iştahlı ülkeler? Mavi Kadife olarak adlandırılan dünyanın en zengin petrol yatakları Libya'dadır. Yani kuyudan çıkarıp direkt çok az bir işlemeyle rafine etmeden sanayiye üretme sağlayabilirsiniz Mavi Kadife denen petrolü. Zaten Libya'nın Kadafi'nin başını yiyen petrol de biraz ondan kaynaklanıyor. Tüm bunu değerlendirdiğiniz zaman tüm işte o ifade ettiğimiz ülkelerin burada olmasının temel nedenlerinden biri de işte o Mavi Kadife dediğiniz çok zengin petrol yatakları.
Evet, bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Dünkü grup toplantılarına dönersek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 ay aradan sonra grup toplantısında, partisinin grup toplantısında konuştu. O da tabii Libya'da yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. MHP grup toplantısını nasıl değerlendirirsiniz?
Doluydu. Yani ben gözlerimi söyleyeyim. Oradaydım. Oldukça doluydu. Biraz da partiler Devlet Bahçeli'yi görmek için oradalar. Zaten konuşmanın ilk 15-20 dakikalık bölümü sağlığının iyi olduğunu ve kendisine dua eden, geçmiş olsun dileklerini iletenleri teşekkür etmek için ayırmıştı Bahçeli. Kilo vermiş. Yani aslında hastaneden iç çıktı ve o nekat dönemindekine göre çok daha iyi. Çünkü o zaman bayağı kilo problemi vardı. Ama kilo biraz daha o döneme göre kilo aldığını ama rahatsızdan önceki duruma göre kilo verdiğini söyleyebiliriz. Biraz daha toparlanması lazım ama özellikle MHP'nin yüzü gülüyordu. Çünkü liderlerini kameraların önünde, kamuoyu önünde görmek istiyorlar. Her siyasi partinin sempatisyenlerine, oy vereni olduğu gibi. O da zaten özellikle uluslararası arenada Libya politikasına desteğiyle gündemde Cumhur İttifakı'nın ve Cumhur İttifakı'nın bir başarısı olarak bunu değerlendiriyor. Diğer partilerin grup toplantılarında da benzer ifadeler vardı. Mesela CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Hafter'le görüşün dedik, işte alıştı görüştünüz ifadesini kullandı. Genel anlamda biraz böyle dış politikaya biraz böyle kaymış, meyil etmiş durumda iç siyaset. Çok fazla konuşmuyor. Biraz böyle Kanal İstanbul gündeme geldi. Ama sevindirici olan tarafı dünkü grup toplantılarında hem AK Parti'de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündeme getirildi. Haklarını kaybeden gazilerin özellikle geri alınan, yanlış hesaplamadan kaynaklanan ücretlerinin, paralarının tekrar aşınması için bir ara formül bulunduğu ifade ediliyor. Dünkü grup toplantılarında benim açımdan en sevindirici olan kısım buydu. Çünkü bu insanlar bu ülke için huzurlarını kaybettiler. Ve bence bu tür kısıtlamalarla, kıstaslarla değil, verilebilecek tüm imkanların en iyisine layık olduğunu düşünüyorum bu insanlar. Hem şehit yakınlarının hem de gazilerin. Onların adına sevindirici bir gelişmeydi.
Peki. Evet, Meclis Genel Kurulu mesaiye başladı. Bugün yoğun bir programı var dedi Ahmet Ateş gündeme aktarırken. Bakalım bugün neler olacak.
Bakalım.
Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç konuğumuzdu.
Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta köşemizde sıra dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim, merhaba.
Evet, bizim gündemimizde ilk sıralarda yer alan maddeler, gazetelerde yer alan manşetler dış basında nasıl görülüyor? Bunu soracağız size. Şimdi Libya'daki son durumu konuşuyoruz. Libya'daki iç savaşın sonlandırılması için yapılan Moskova zirvesi var. Bu zirveyle ilgili ayrıntıları soracağız. Bir de hafta sonunda yapılması beklenen Berlin zirvesi. Bu konular uluslararası basında nasıl yer buldu?
Öncelikle şöyle başlayalım. Libya 2011'den bugüne iç savaş sürüyor malumunuz. Ve 9 yılı süren savaş, Türk askerinin oraya gitmesi kararının alınmasının akabinde birden bütün uluslararası aktörler savaşın sonlanabileceğiyle ilgili kanaat getirdiler. Bu tabii bizim açımızdan ve genel hani o aktörler açısından baktığınızda iyiye gidilmiş, iyiye doğru atılmış bir adım. Keşke daha erken bunun sonuçlanması için bu nevi barış girişimleri olsaydı Türk tarafı. Aslında biz hep bunun yanlısı olduk. Ama ne zamanki asker gönderme kararı alındı, bu süreç daha daha ciddi bir şekilde ele alınmaya başladı karşı taraflar açısından. Moskova'daki zirve elbette önemliydi. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın da belirttiği üzere dün Hafter masayı terk etti ve süre istediği söylendi. Önce 2 günden de sonra 4 gün süre istediği söylendi ki bu 4 günde zaten pazar günü yapılması planlanan Berlin görüşmelerinin tam öncesine tekabül ediyor. Hafter'in neden böyle bir talepte bulunduğu ile ilgili işte müzakereler yapması gerektiği ile ilgili yorumlar da bulunuldu. Tabii burada kimlerle müzakere yapacak, kiminle müzakere yapacak? Esas burada düşünülmesi gereken konu şu. Şimdi bununla ilgili de geçmişte çıkan aslında haberlere bakmak gerekiyor. Mesela bu Amerikan basınında ve Avrupa basınında da çok yer aldı. İşte Hafter'in güçlerinin elinde olan silahlarla ilgili haberler çıktı. İşte bu haberlerin, bu silahların Birleşik Arap Emirlikleri'nin silahları olduğu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu silahların Fransa'dan satıldığı, Fransa'nın bu silahları Amerika'dan aldığı. Yani dolayısıyla baktığınızda hani Hafter'in o aslında sadece silahların nereden el değiştirdiğine baktığınızda da onunla ilgili bir süreç takip edilebilir. Ama her halükarda şunu söyleyebiliriz ki Moskova'da olsa, Berlin'de olsa, Libya ile ilgili gelecekteki süreçte barış görüşmelerinde Türkiye mutlaka masada olacak. Hem tarihi birikimiyle hem mevcut koşulları doğrultusunda Türkiye'nin masada olacağını söyleyebiliriz. Dün nitekim Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de Avrupa Birliği'nin önde gelen Avrupa ülkeleriyle İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları'yla bir zirve gerçekleştirdiler. Ve orada da gece yarısı hatta o zirve neticelendi. Orada o toplantıda Libya üzerine konuşuldu. Ve Rusya ve Türkiye'nin güçlü aktörler olduğunu, Avrupa'nın 6 ay öncesine kıyasla daha önemli söz sahibi olduğunu, yani Libya'da daha çok söz sahibi olmaya başladığını, daha aktif bir rol üstlendiğini ama hala Rusya ve Türkiye'nin esas güçlü aktörler olduğu ile ilgili bir vurgusu vardı. Bu önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bir detay, bir not belirtmek istiyorum. Yunan basını bir taraftan ben takip ediyorum. Malumunuz Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma akabinde Yunan tarafından, Rum kesiminden, aynı şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetiminden tepkiler basına yansımıştı. Şimdi Yunan basını takip ettiğimizde aslında hem kendi yönetimlerine dönük bir tepki hem de Türkiye'nin izlediği dış politikaya dönük bir takdir var aslında. Biraz böyle kıskanmayla birlikte tabii ki öyle söylemek lazım. Öyle ki kendi yönetimlerini çok fazla Amerika'ya angaje olmuş olarak eleştiriyorlar. Hatta Ekaterini'de bu nevi yazılar da Yunan haber sitesi. Orada da bu nevi yazılar çıkıyor ve onlar belki nasıl söylemek lazım hani bu öyle söyleyeyim bilmiyorum da bazı hani Türkiye'de aslında destek görülmesi beklenip ama göstermeyen kesimlerin tersine Yunanistan'da Türkiye'ye bu anlamda takdir gördüğünü, yani Yunan siyasetçilerin niçin Türkiye gibi güçlü dış politika izleyemediklerini, eleştirdiklerini görüyoruz. Bunun not edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Libya elbette önemli. Libya ile birlikte önemli olan bir diğer hususta dış politikada şu an çok yakından takip ettiğimiz, geçtiğimiz hafta Kasım Süleymani konusuydu, bilmiyorum oraya
geleceğiz. Gelmeden önce İsrail basınına yansıyan bir haber var. İsrail ordusu yıllık olarak hazırladığı tehdit raporunda Türkiye'yi 2020 itibariyle tehdit olarak gördü, iddia edilmektedir. Bu konuda detayları soralım size.
Şöyle söyleyeyim, bu haber dün ilk kez Times of Israel sitesinde yer aldı. Detayları şöyle, normalde İsrail ordusu hatta o askeri istihbarat birimi, öyle söyleyeyim, ordunun içerisindeki yıllık tehdit raporu yayınlıyorlar düzenli olarak. Bu yıl yayınladıkları raporda, tehdit analizlerinde Türkiye'ye yer verdikleri haber oldu. Şimdi bu raporu Times of Israel, biz bunu ele geçirdik ve raporu gördük, dolayısıyla haber yapıyoruz diyerek verdiler. Bunun önemi şu, ilk kez Türkiye'yi böyle bir raporda zikrediyorlar. Şimdi detaylarına baktığınızda haberin, neden Türkiye'yi böyle bir raporda Türkiye'ye yer vermişler, Türkiye'yi neden tehdit olarak görüyorlar dediğinizde, Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonunu, örneğin Afrin operasyonu, Cerablus, yani bu bölgelerdeki operasyonlarına atıfta bulunulduğunu, Libya'yla yapılan Seraj hükümetiyle, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Seraj hükümetiyle yapılan anlaşmanın eleştirildiğini, bunun Türkiye'nin çok güçlü dış politika ve aktif bir dış politika izlediğini dönük aslında eleştiri, onlar açısından bakıldığında bunun eleştiri olarak görüldüğünü, tıpkı Yunanistan basında bahsettiğim gibi aslında eleştiri olarak görüldüğünü, dahası burada Türkiye'nin bölgesel anlamda bu açıdan aktif rol izlemesinin İsrail açısından tehdit teşkil ettiğini, şunu not etmişler gerçi, diyorlar ki 2020 yılında hani Türkiye ile İsrail arasında herhangi bir çatışma gibi bir şey söz konusu değil, öyle bir şey beklemiyoruz. Ama Türkiye giderek bu alanda, dış politika alanında, kendi bölgesinde ve Orta Doğu'da etkinliğini artırıyor şeklinde ifadeler var. Bir de şuna not vermiş, şöyle bir nota yer vermişler. Yani bu şu, hani aslında bunun çok tırnak içerisinde hadsiz ifade olduğunu da söylemek lazım. Şöyle diyorlar, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemi politikaları bizim için tehdit diyor İsrail ordusu. Ama bu politikaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra uygulanmayacağını öngörüyoruz diye çok ilginç bir cümleye yer vermişler. Yani bunu niçin böyle bir ifade kullanıyorlar? Gerçekten anlamak mümkün değil. Herhalde kabul etmek istemedikleri şu ki, Türkiye artık bölgesinde daha aktif bir politika izleyecek ve bunun hani onlar açısından nasıl bu durumu değerlendirirler, Türkiye'nin bu durumdan geri adım atmayacağını söyleyebiliriz. Bunun hemen söylerken şunu da söylemek lazım. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftalarda Bonn merkezli bir düşünce kuruluşunun bir raporundan bahsetmiştik. Orada deniyordu ki işte savunma harcamalarının, ülkelerin yaptığı savunma harcamalarını nüfusu oranlıyorlar. Ve normalde hani yapılan savunma harcamalarının nüfusu oranla değil, ama hani total rakam üzerinden hep hareket edilir. Ama burada yani en basit şöyle söyleyelim, bir kişinin evinde veya işte farklı vesileler, yani ne diyelim, işte avcılık amacıyla aldığı silahı da bu anlamda savunma harcaması kapsamında değerlendirdiklerinde şöyle ilginç bir listeye ulaşmışlar. İsrail listenin bir numarasında, yani İsrail vatandaşlarının savunması için kendi başlarına yaptıkları harcama dünyada bir numara bu listede. İlk 10'daki listeler arasında hatırlayacaksınız, o dönemde saymıştık, bir numarada İsrail var, 3 numarada Ermenistan vardı, 6 numarada Rusya vardı, 7 numarada Güney Kıbrıs vardı ve 8 numarada ya da 9 numarada galiba Yunanistan vardı. Şimdi bu ülkeleri neden söylüyoruz? Bunların hepsi Türkiye'nin komşusu olan ülkeler. Ve dolayısıyla aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyaya baktığımızda bu anlamda hani bu ülkeler eğer bu nevi politikaları izliyorlarsa, Türkiye'nin de kendisini her şekilde savunmaya dönük adımlar atmasını tehdit olarak görmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bu şekilde durum.
Peki, o zaman Kasım Süleymani'nin öldürülmesi olayına ilişkin gelişmelere bakabiliriz. Amerika basınına yansıyan yeni detaylar olduğunu biliyoruz. Bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu suikastin ne kadar gerekli olduğunu anlatmaya devam ediyor. Evet. Nasıl değerlendireceksiniz?
Dün gece yarısı aslında Wisconsin'de galiba bir konuşma yaptı. Orada yine yani Trump'ın mitingleri epey uzun sürüyor. 1,5 saate yakın, 2 saat. Önce Pence konuştu başkan yardımcısı. Ardından Trump konuştu. Sabah karşı muhtemelen yani Türkiye'de de öğlen vakitlerinde onunla ilgili haberler düşecektir. Yine ilk konuştuğu konu İran. Ama İran'la birlikte esas Amerika'nın orta ve uzun vadeli rekabet halinde olduğu ülkenin Çin olduğunu hiç unutmamak gerekiyor. Çin'e mutlaka konularla ilgili, bu konuyla da ilgili olsa mutlaka bir yerde bağlayarak onunla ilgili de yorumları oluyor. En son bir tweet paylaştı. Trump onu görmüşsünüzdür sosyal medyada. İşte Müslüman kıyafetiyle Chuck Schumer ve Nancy Pelosi'yi paylaştı. Şimdi burada aslında çok farklı amaçları var. Bir taraftan İran tehdidi, bir taraftan yükselen İslam düşmanlığı aslında. Ona, kendi seçmenine oynuyor. Bir taraftan onların kendisine dönük azil sürecine atıfta bulunuyor. Yani bir taşla kendince üç kuş vurduğu bir tweet tabii ki çok tepki aldı.
Ama İran yanlısı olduklarını değerlendirmiş onların.
Tabii. Bir yandan İran yanlısı olduğunu söylüyor. Ama şunu unutmamak lazım. Geçtiğimiz ay içerisinde daha bu İran Kasım Süleymani'nin öldürülmesi olayından önce bir anket yayınlanmıştı. Aslında ona fırsatımız olmadı çok değinmek için. Azil süreci öncesinde Trump bazı muhtemel adaylarının Joe Biden gibi %10 ila 15 puan arasında gerisindeyken, geçtiği herhangi bir aday yok iken, hani muhtemel demokrat adaylarından bahsediyoruz. Şu an azil süreci sadece temsilciler meclisine neticelendiği halde Trump'ın geçmediği aday yok. Yani dolayısıyla bu, o Trump da farkında ki bu süreç aslında ona çok yarıyor. Dolayısıyla sürecin hani zamanı yayılması onun açısından aslında belki de beslendiği bir durum olarak değerlendirilebilir. Ben burada Kasım Süleymani'ye ilk başta söz öyle girdik. Ona değinmek istiyorum. Şimdi NBC'nin, Amerikan basın kuruluşu, NBC'de yayınlanan bir rapor var. Ve bu rapora göre gerçekten ilginç bir not bu. Şimdi Kasım Süleymani Bağdat'ta öldürüldü ama Bağdat'a nereden gitti? Şimdi bunun hani detayı çok verilmiyor. Aslında Şam'dan gitti Bağdat'a Kasım Süleymani. Yani Şam'dan kalkan uçak Bağdat'a indi ve Bağdat'tan aracı hareket ettikten sonra o araç vuruldu. Şimdi bununla ilgili soruşturmalar bir taraftan yapıldığı söyleniyor. NBC'nin dayandığı kaynaklar bu konuyla ilgili Şam'dan hangi uçakla Bağdat'a gittiği, indiği uçaktan sonra nasıl takip edildiğiyle ilgili veya nerede bulunduğuyla ilgili bilgilerin İsrail tarafından Amerikan tarafına verildiği söyleniyor. Bu çok önemli bir iddia. Tabii hani bununla ilgili önümüzdeki günlerde de daha konuyla ilgili detaylar basına yansıyacaktır veya hani bu konu yalanlanacaktır, böyle bir şey yok diye. Çünkü malumunuz İsrail tarafı özellikle bizim de bu konunun bilgisi yok diye ısrarla bunu söylüyorlar. O açıdan bu önemli. Ama bu tek başına kafi değil elbet. New York Times gazetesi aynı şekilde. O da ilginç bir şekilde cumartesi günkü yaptığı haberde yine Kasım Süleymani süreci, yani öldürülmesi sürecinden bahsederken bu süreçte, yani bu olay olmadan önce, suikast öncesinde net bilginin verildiği tek bir liderin olduğu ve bunun da Benjamin Netanyahu olduğu, İsrail Başbakanı'nı haber yaptılar. Şimdi bunu böyle kenarda kıyıda köşede kalmış bir basın yayın organı söylemiyor. Bunu bir tanesi NBC, diğeri New York Times. Dolayısıyla bunu dikkate almak ve hani kesin bir kanaat oluşturmadan evvel mutlaka bu bilgileri de değerlendirmek lazım. Bu neden önemli? Çünkü bizzat Amerika'daki Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Elliot Engel isimli, hatta Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Temsilciler Meclisi'nde, o benim haberim yok, bizim haberimiz yok diye o bir yandan şikayet ederken, işte CNN'de açıklamalarda bulunurken, eğer böyle bir durum olduysa gerçekten bu ileriki dönemde tartışılacak bir konudur. Peki şimdi bunu tek taraflı değerlendirmemek lazım. İsrail basını konuyu nasıl görüyor? Yani NBC'de bu haber oluyor, New York Times'da bu haber oluyor. Peki İsrail basınında konu nasıl ele alınıyor derseniz, aslında bazı hani takip eden kişilerin şaşırmayacağı ama kimilerinde şaşırabileceği bir tepki var. Bu konuyla ilgili örneğin Haaretz gazetesindeki yapılan bir yorumda bunun hiç problem olmadığı, böyle bir suçlamanın belki bir tehdit olarak görülebileceği İsrail'in güvenliği açısından. Ama aslında Amerika ile İsrail'in ne kadar büyük bir birliktelik içerisinde olduğu, adeta tek devlet gibi hareket ettikleri. Dolayısıyla etrafındaki ülkelerin de bu birliktelikten, Amerika'nın yakınlığı dolayısıyla onun caydırıcılığından çekinecekleri, Dolayısıyla bu durumun İsrail'e güçlü gösterdiği ile ilgili bir yorum var. İlginç geldi gerçekten. Bunu o amaçla paylaşmak istedim. Bunlar yeni olanlar tabii. Ama daha eskiden de şimdi bu haber basına düştükten sonra biraz geçmişe dönük de konuyla ilgili araştırdığınızda ya bakın 1 Ocak 2018'de çıkan bir haber var. Haaretz gazetesinde yine. Bir Kuveyt gazetesi referans gösteriliyor orada. Ama Haaretz gazetesinde, İsrail gazetesinde çıkan haberde 2018 tarihli, tekrar söylüyorum. Amerika, İsrail'in Kasım Süleymani'yi suikast düzenlemesi için yeşil ışık yaktı diye bir haber var.
İki yıl önce.
2018 Ocak ayına ait bir haber. Tam 2 yıl önce aslında. Bir diğer haber, bu da Times of Israel'den yine. Bu 2 ay öncesine ait bu sefer. Mossad'ın başkanı Yossi Cohen'in yaptığı bir basın toplantı, daha doğrusu bir gazeteciyle yaptığı mülakat sırasında ona konuşuluyor. O da diyor ki, aynen ifadeyi alıntılayarak söylüyorum. Yani hani çok dikkatli seçerek konuşmak gerekiyor. Çünkü çok gerçekten tepki çekebilecek ifadeler bunlar. Times of Israel gazetesinin 11 Ekim 2019 tarihli haberinden alıntılıyorum şu an. Diyor ki Mossad'ın başkanı, tüm yaptıklarına rağmen henüz Kasım Süleymani Mossad'ın suikast listesine girecek yeterlikte bir kötü suç işlemiş değil gibi bir ifade var. Hani Mossad'ın suikast listesi, yani bu ne demektir? Mossad'ın suikast hedefi, yani gerçekten hani dikkat almak gereken bir ifade, bir hani o açıdan söylüyorum. Evet. Diğer söylediği ise diyor ki, Kasım Süleymani kendi suikastının imkansız olmadığını biliyor. Bu ifadeyi tam 2 ay, bundan 2 ay önce, çok değil, söylüyor Mossad başkanı. Dolayısıyla tabii ki herhangi bir karar vermek üzere bunları söylemiyoruz ama hani NBC ve New York Times bu tarz haberleri geçtiğinde biz de geriye dönük acaba neler haber oldu, neler konuşuldu diye baktığımızda bunların en azından basına yansıdığını veya devlet etkililerinin bu nevi açıklamalarda bulunduğunu söyleyebiliriz.
Bir de Pompeo'nun açıklamaları var konu hakkında, onu evet, soralım size.
Evet, Pompeo'nun hafta sonunda Stanford Üniversitesi öğrencilerine Hoover Enstitüsü'nde bir açıklama yaptı ve burada caydırıcılık konusuna biraz değindi ve bu caydırıcılık dolayısıyla aslında bir hedef, yani daha doğrusu kendilerine dönük gelen tehdit dolayısıyla değil de caydırıcılığın bir gereği olarak geçmiş dönemde bunun zayıf olduğunu işaret edip, yine Obama dönemine vurguyla, artık bundan sonraki dönemde daha aktif rol alacağız dedi ve o açıklamada Çin ve Rusya'ya atıfta bulundu. Bu da önemliydi. Trump'ın yine hafta sonunda bir mülakatı oldu Fox News'a verdiği. Orada da yine hep Irak konusu elbette gündemdeydi ve Irak parlamentosunun Amerikan askerlerini ülkeyi terk etmesiyle ilgili aldığı karar, evet, bağlayıcı değil diye konuşmuştuk ama Amerikan basında bu epeyce yer teşkil ediyor. Orada Trump aynen şu ifadeyi kullandı. Dedi ki, aslında ilk duyduğumda kulağıma hoş geldi çünkü ben bu bölgelerden asker çekmeyi istiyorum. Ama dedi, Amerikan, şimdi orada biz çok sayıda havaalanı yaptık, yollar yaptık, çok kaliteli yollar yaptık hatta. Dolayısıyla dedi, Amerikan vergi mükelleflerine borcunu ödemek zorunda Irak dedi. Yani bu hani çok, hani altı nasıl doldurulabilir bilmiyorum gerçekten. Hani tepki alması gereken ifadeler. Nitekim Wall Street Journal'da hemen akabinde başka bir haber çıktı. Ve dendi ki, Fed'de, şimdi Amerikan Merkez Bankası, Fed'de bulunan Irak Merkez Bankası'na ait 30 milyar dolara yakın paranın bloke edilebileceği ve Irak'a verilmeyebileceği, hı hı, ve bunun da Irak ekonomisini çok alt üst edebileceği ile ilgili haberler yer aldı. Yani bunlar niçin yer alıyor? Yani bunlar bir nevi hani gözdağı vermek niyetinde, biz Amerikan askerlerini buradan çekmeyeceğiz. Demek amaçlı.
Peki, evet, dış basından size soracaklarımız bu haftalık bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www. www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Dedeciğim, bu ne?
Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
Sen neden bağış yaptın ki buraya?
Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz kıyılarıyla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 8. İstanbul parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 10. İzmir parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 15. Erzurum parçalı ve az bulutlu -2. Amsterdam yağmurlu 11. Atina parçalı bulutlu 13. Bağdat parçalı bulutlu 16. Berlin parçalı bulutlu 12. Paris parçalı bulutlu 12. Roma parçalı bulutlu 12. Saraybosna parçalı bulutlu 7. Kiev parçalı bulutlu 4. Londra yağmurlu 12. Moskova parçalı bulutlu 1. Lefkoşa sağanak yağışlı 18. Madrid parçalı bulutlu 11. Mekke parçalı bulutlu 26. New York yağmurlu 11 ve Viyana parçalı bulutlu 3 derece.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda bizi bekliyor. Döndü Sarıışık, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
2020 yılının ilk NATO toplantısı için Genelkurmay Başkanları Brüksel'de bir araya geldi. İki gün süren toplantının bugün ikinci günü, dün başlamıştı NATO Askeri Komitesi. NATO Genelkurmay Başkanları'nın Brüksel'deki merkez karargahta bir araya geldiği toplantıda Türkiye'yi de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil ediyor. NATO üyesi 29 ülkenin Genelkurmay Başkanları'ndan oluşan askeri komitenin toplantısının ikinci gününde de bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Toplantıya başkanlık eden Orgeneral Stuart Pidgeon. Toplantıda özellikle ittifakın savunma ve caydırıcılık kapasitesiyle ilgili güncel gelişmeler, uluslararası meseleler de ele alınıyor. Hatırlayacak olursak son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş ve özellikle Orta Doğu'da NATO'nun daha aktif rol alması konusunda mutabakat sağlanmıştı. Neler yapabilir NATO, bundan da konuşulacak ama hali hazırda NATO'nun terörle mücadele kapsamında Irak'ta devam eden bir eğitim misyonu var. Bu gündemdeki başlıklardan bir tanesi. Bir diğeri Afganistan'daki kararlı destek misyonu, Kosova'daki barış gücü, Rusya'nın askeri faaliyetleri ve Gürcistan-Ukrayna gibi ortaklarla işbirliği konuları şu anda resmi gündemde öne çıkan başlıklar olarak gözüküyor. Öte yandan dün akşam saatlerinde de bir bilgi geldi. Toplantının bu ortak oturum harici ikili temaslar da var. Ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Amerikan mevkidaşı Mark Milley ile bir görüşme yaptığı bilgisi geldi. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve bölgedeki Türk-Amerikan işbirliği konusu tekrar ele alındı. Süreç değerlendirildi. Bugün de dediğim gibi belki toplantı sonunda daha detaylı bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Öte yandan Almanya, İngiltere, Fransa, 3 ülke dün bir ortak açıklama yayınladı İran'a dair. Çünkü bu 3 ülke aslında İran'la müzakere sürecinde nükleer anlaşmanın Avrupa'yı temsil eden taraflarıydı. Ve 2015 yılında İran'la imzalanan nükleer anlaşma kapsamında İhtilaf çözüm mekanizmasını devreye soktuklarını resmen duyurdular. İmzalanan nükleer anlaşmada mekanizmanın işlememesi halinde Tahran'a karşı Birleşmiş Milletler yaptırımları tekrar devreye girecek. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği azami baskı çizgisine girmeyeceklerini ifade ettiler. Nükleer anlaşmayı kurtarmak istediklerini açıkladılar. Ancak öte yandan Viyana'da 2015 yılında imzalanan ve tarafların İran'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya olduğu ve İran'ın nükleer programına kısıtlama karşılığında ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Fakat Trump'ın iktidarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri anlaşmadan çekilip İran'a ekonomik yaptırımlar uygulayacağını ve bu yaptırımlara rağmen İran'la ticaret yapan uluslararası şirketlere de bir takım müeyyideler getireceğini açıklamasından sonra Avrupa'dan gelen siyasi açıklamalara rağmen Avrupalı uluslararası şirketler İran pazarından ciddi anlamda çekilmişlerdi ve fiilen İran'a ekonomik yaptırım devam ediyor olmuştu. Bu yüzden de İran aşamalı olarak kesinlikle nükleer faaliyetlerinin geri döneceğini açıklamıştı. Bu baskıyla Avrupa'nın geri adım atmasını ya da en azından anlaşmayı kurtarmasını bekliyordu. Fakat bir anlamda bu beklenti karşılık bulmadı. Öte yandan 5 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani'nin bir Amerikan operasyonunda öldürülmesinden sonra Tahran nükleer anlaşmadan çekilmesinin 5. ve son aşamasına geçtiğini ilan etti. Bunun üzerine Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bunu karşılıksız bırakamazdık dedi. İran'ın nükleer anlaşma ihlallerini sürekli arttırmasından artık yani daha fazla tepkisi kalamazdık. Bu nedenle biz de Fransa ve İngiltere ile yoğun istişareler sonunda ihtilaf çözüm mekanizmasının yürürlüğe sokulmasının en doğru seçenek olduğuna karar verdik dedi. Hedefimiz açık dedi. Anlaşmayı korumak istiyoruz ve anlaşma çerçevesinde bir diplomatik çözüme ulaşmak istiyoruz. Fakat mevcut durumda biz de bir karşı adım atmak durumundaydık dedi Almanya. Fransa ise Fransa Dışişleri Bakanı Yves Le Drian ise İngiltere Dışişleri Bakanı Dominique Raab ve Maas'la yaptıkları ortak açıklamada yapıcı diplomatik diyalogla nükleer anlaşmayı kurtarmak istediklerini ifade ettiler. Yani üç ülkeye özetleyecek olursam bir anlamda bu ihtilaf mekanizmasını devreye sokarak İran'a karşı bir hamle yaptılar ama hala anlaşmayı kurtarmak ve İran'ı masada tutmak için zorlayıcı bir etken olarak görüyorlar bu adımı. Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine İran'la nükleer anlaşmayı yeniden hayata geçirmek konusunda Avrupa tarafı hala istekli.
Döndü Sarışık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarışık hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz ama en sıcak başlık Libya ve Suriye'de İdlib konusu çok önemli. Libya ile ilgili 12 Ocak'ta başlaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in yaptığı bir ateşkes çağrısı vardı. O ateşkes çağrısına gelinen son noktada darbeci Hafter'in uymayacağı bilgisi var. O ateşkes anlaşmasını Moskova'da yapılan toplantı sonrası imzalamayacağını söyledi General Hafter. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi geldiğimiz nokta elbette iç açıcı değil ama her şeyin sonu da değil. Yani ben hala arka planda daha birçok mekanizmanın çalıştığını, yani bir takım kendi ajandaları ve hesapların peşinde koşan bir yapının olduğunu rahatlıkla öngörebilirim. Ki zira biz bu süreci hatırlayalım en başından beri. Özellikle Libya konusunda ki bölgede birçok dengeyi değiştirecek tarzda olumsuz bir gidiş olduğunda bunun etkileri tabii bize kadar hissedileceğinden devreye girmek zorunda kaldık. Ancak biz bu devreye girdiğimiz esnada bütün dünyanın takdir ettiği ve kabul ettiği bir taktikle yola çıktık. Yani hukuk ne diyorsa uluslararası anlamda onu uyguladık. Bizim diğer devletler gibi bir gasp, bir emperyal zihniyetle, ki Sayın Erdoğan'ın dün konuşmasında vurguladığı husus çok önemli. Yani gözümüzü petrol bürümedi diye niyetimizi çok net ortaya koyan, kurmuş olduğu cümleler var. Biz tamamen Libya'nın toprak bütünlüğü, tıpkı Suriye'de olduğu gibi, ve Afrika kıtasının geneline yayılacak bir istikrarı sağlamak adına bir atakta bulunduk. Ve Libya ile yaptığımız o ikili anlaşmalar gündeme düştü. Fakat bu anlaşmalar bu kıtayı yıllarca kanını sömüren yapıların işine gelmeyen anlaşmalar. Yani burada devlet olarak doğrudan adlandırmanın da ben abes olmayacağını değerlendiriyorum. Fransa şu an hala 14 ülkede koloni vergisi adıyla sömüren ve halen de eli üzerinden asla eksik olmayan bir emperyal sömürü devleti olarak kıtada faaliyet gösteriyor. Bu Fransa'nın elbette işine gelmez ve gelmeyeceği için de sizi durdurmak için askeri, siyasi ve ekonomik her alanda da her türlü ayak oyununu deneyecektir. Zaten bunlar hep başımıza geldi, fakat Türkiye son zamanlarda bu üç alanda da, yani askeri, ekonomik ve siyasi alanlarda da elini çok güçlendirdiği için bu karşının yapmış olduğu ataklar hep cılız kaldı ve biz sahada bir irade ortaya koyduk. Dedik ki Libya ile biz ikili devlet olarak anlaştık, deniz yetki alanlarımızı sınırladık ve Libya'ya da askeri anlamda danışmanlık, onun ayakta kalması için ihtiyacı olan askeri desteği vermek üzere de işbirliğine gidiyoruz dedik. Ve bu nedenle de bu anlaşmalar ve akabinde gelişen olaylar gerçekleşti. Fakat biz sonuna kadar bu işbirliğine rağmen hep şunu savunduk her coğrafyada: masa başında çözelim bu işleri. Yani boşuna sahada askeri anlamda kan dökülmesin, insanların canı yanmasın. Bu işler masa başında konuşarak anlaşılabilecek konular, iyi niyetliyseniz tabii. Onu da özellikle bir vurgulamakta fayda var. Fakat Hafter ve onu güden kanadın işine gelmediği için bizim bu teklife ilk hatırlarsanız Hafter havlu attı. Ben dedi bu ateşkesi asla kabul etmiyorum ve uymayacağım dedi. Biz tabii o olaydan hemen sonra yaptığımız değerlendirmede şunu hep vurgulamıştım. Hafter'in bu çıkışı bölge adına olumsuz, ama Rusya'nın dominesiyle Hafter masaya oturacaktır. Hı hı. Ama ondan sonra eğer Rusya gerçekten samimiyse bu yaklaşımında, masa başı çözümlerden bir adım aşama olarak mesafe kat edebilir ve onu konuşabiliriz diye bir vurgu yapmıştım. Hafter tahmin ettiğim gibi masaya oturdu. Yani ben sizinle her türlü konuyu konuşmaya hazırım havasında gelen bir Hafter gördük. Fakat bir anda Hafter Moskova'nın işte açıklamasıyla masadan çekildiğini ve ek süre istediğini beyan etti. 48 saatlik bir ek süre. Fakat her ne olduysa, işte dün gece Tobruk'taki Temsilciler Meclisi sözcüsü ateşkesi bozduklarını, uymayacaklarını ifade ettiler. Tabii orada ben bu ilk çekilmede gene şunu değerlendirmiştim. Hafter masadan çekilmiş olsa dahi muhakkak masaya geri döndüğünde bazı şartlar öne sürecektir. Ama bu şartlar Hafter'in değil. Hafter'i yöneten, güden, o arka plandaki mekanizmaların olmasını istediği maddeler olacaktır demiştim ki teyit etmemekle birlikte aldığımız bilgilerde o taslak metin üzerinde geri dönüş teklif olarak Hafter'den şunlar ortaya çıktı. Türkiye'nin acilen Libya'dan çekilmesini istiyoruz. Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu askeri anlaşmayı derhal feshetmesini istiyoruz. Ve Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu deniz yetki alanları anlaşmasının iptalini talep ediyoruz. Şimdi bu neye döndü biliyor musun Arzu Hanım? Yani Gezi olaylarındaki tablo aklıma geldi benim. Hani ağaç orman diye başlayan ama masaya oturulduğu an 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi hiç bir tane yaprağı görmediğimiz, hı hı, bir masayla karşılaştık. Benzer tablo Hafter'de var aslında. Yani oyunu çözmek için dinleyenlere bir pencere açsın diye onu örnekliyorum özellikle. Çünkü Hafter'in sözde, yani ben görünen nedeni olduğu için sözde diye adlandırıyorum. Sözde Hafter'in derdi Seraç hükümeti, Ulusal Mutabakat hükümetiyle bir iktidar kavgası var. Tırnak içinde söylüyorum. Öyle bir kavga olmadığı halde hani bunu resmediyorlar. Bu takdirde Hafter'in genellikle karşıdan olmasını istediği taleplerle gelmesini beklersiniz. Buradan bir tek kalem yok, bir tek madde yok. 3 madde, 3'ü de doğrudan Türkiye'ye hedef alan maddeler. Dolayısıyla burada Hafter'in ve arkasındaki gücün niyet maksadını çok net görmemiz lazım. Burada hedef Anadolu, hedef Türkiye. Tabii burada bizim Libya ile yapmış olduğumuz bu ikili görüşme anlaşmalarını da biraz açacak olursak neden olduğu konusunda Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir özel televizyon kanalına katıldığı programda bir çok genel bir çerçeve çizdi. Benim orada altını dikkatle çizdiğim ve yakaladığım 3 tane kritik vurgusu olmuştu Cumhurbaşkanımızın. Neydi? Biz dedi Libya'ya ateşkesi sağlamak için gidiyoruz dedi. Bir kere bu insanlık adına yapılan olumlu bir adım ve herkes zannediyorum tabanda o kanın durmasını ister. Emperyalin o yönetici kadroları hariç. Dolayısıyla birinci hedefimiz bu. Cumhurbaşkanımızın deklare ettiği. İkinci hedef ulusal mutabakat hükümetinin ayakta kalmasını arzu ediyoruz dedi. Bizim bu arzumuz neden? Zaten Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümeti biz ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şimdi süreci hatırlayalım. Hafter masada havlu atan kaçan taraf. Ama Hafter'in biraz geçmişine baktığınız takdirde 2011'de başlayan Arap Baharı diye yaftalanan süreçte 2015'e kadar Libya'daki sorunları çözmek için Türkiye'nin gene önderliğini yaptığı bir diplomatik süreç başladı. Ve Hafter o süreçte yine aynı şekilde sahadaydı. Hep sabote eden, süreci durdurmak için var gücüyle savaşan ve Türkiye'nin bu arabulucunu o zaman da kabul etmeyen bir kişiydi Hafter. Tabii Hafter diye figür ama arka plandaki zihniyetin esas niyetinin bu olduğunu görmek lazım. Ve en sonunda Birleşmiş Milletler ne yaptı? 17 Aralık 2015 aldığı 2259 sayılı kararla şunu vurguladı Birleşmiş Milletler. Bundan böyle dediler Hafter ve ekibi ve yanlıları Birleşmiş Milletler'in kabul etmediği yapılardır. Hiçbir devlet, hiçbir kurum bunlarla diplomatik veya askeri veya ekonomik hiçbir ilişkiye gitmeyecektir dediler. Yerine Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletler'in tanıdığı resmi hükümettir. Bütün devletler bu yapı üzerinden ilişkilerini Libya ile şekillendirecektir diye çok net bir karar aldılar. O karar umut vericiydi. Yani Libya'da taşların yerine oturmasını sağlayacak bir karardı ama gelin görün 15'ten sonraki süreç içerisinde o karara uyan tek ülke Türkiye oldu.
Evet.
Biz hep mutabakat hükümetini karşımıza muhatap aldık. Alınan karar var ortada. Fakat biz hariç bütün o demokrasi havarisi kesilen Avrupa devletleri, başta Fransa olmak üzere, hep Hafter ve arkasındaki kirli ve kanlı yapılarla temas kurmayı yeğlediler ve halen de devam ediyorlar. Yani esasa bakarsanız Birleşmiş Milletler'i ayaklar altına alan ve alınan kararlara tam aksi hukuksuz olarak ilişkiler kuran bir yapı var karşınızda. Buna Rusya'sı da dahil, buna Amerika'sı da dahil ve bir tek o kanunu kuralı tanıyan alınan kararı Türkiye. Dolayısıyla biz o yönden de elimiz inanılmaz güçlü ve biz bu yapı zamanı yani bu dönem esnasında Hafter'i gene aynı rolde gördük sahada. Şimdi Hafter geri döndü ve şu an gene teyit etmediğim bilgiler dinleyenlerle ilk defa paylaşayım. Hafter'in nerede olduğu da belli değil dünden itibaren. Yani bir rivayet Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş olacağı, bir rivayet Mısır'a gitmiş olacağı, bir rivayet beyin kanaması geçirdiği, sağlık sıkıntısı yaşadığı şeklinde ki Hafter gene bir pencere açayım. 73 yaşında 1943 Ecdebiye doğumlu 75 yaşlarına gelmiş bir kişi. Yani bugün herhangi bir emlak alıp satımında Libya'da akıl sağlığıyla ilgili rapor istenecek seviyede. Dolayısıyla biz dönemde Fransa'da tedavi gördüğü hatta öldüğü şeklinde duyulan söylemler var. Dolayısıyla sağlık sıkıntıları da var. Şimdi böyle bir manzara karşısında şunu beklersiniz. Arka planda bir takım odaklar Hafter'i öne almış vitrine ve yönetiyor. Ve ben o zaman şunu vurgulamıştım. Hani Hafter ilk masaya oturacağım dediğinde Hafter masaya oturabilir ancak esas önemli olan arkadaki mekanizmaların ne diyeceği. Çünkü bu tür mekanizmalar Hafter her ne kadar Rusya'nın baskısı neticesinde masaya oturmuş olsa da o bahsettiğim yapıların muhakkak ABB planları, C planları vardır. Ve Hafter'in sigortası diyebileceğimiz başka yapıları da devreye sokarak ateşkesi bozmak için her yolu deneyebilirler demiştim ki onun izlerini bana göre yaşıyoruz. O bir takım odaklar o farklı mekanizmaları devreye sokarak Rusya'nın da işte Hafter üzerindeki o baskısını kırmak adına bir takım odakları harekete geçirmiştir diye de bir kenarda tutmak lazım. Dolayısıyla Hafter'in ben daha henüz her şeyin bitmediğini düşünüyorum. Yani Rusya'nın vermiş olduğu 48 saatlik süreyi söylediği beklemekte fayda var. Haftar bu şartlarla masaya gelirse, yani o Türkiye şartlarıyla, şaşırmamak lazım. Geldiği takdirde de Türkiye'nin asla kabul etmeyeceği maddeler. Zaten biz bu yola çıkarken Libya konusunda illa bu Berlin masası veya Moskova gibi şartlarla çıkmadık. Zaten bizim o aldığımız kararlar vardı. Kenarında bunlar gelişti. Olmadığı takdirde Türkiye o A planına dönerek daha önce planlamış olduğu yerden yapılanmasıyla devam eder.
Peki bir de bugün gazetelerde gördüğümüz işte Hafter'in aslında biraz zaman kazanmak için bu ateşkesi kabul ettiği ilk başta ve şimdi de Trablus etrafında da konuşlanmaya başladığı yönünde. Bundan sonrası için neler olabilir? Öngörüleriniz neler?
Şimdi bu olasılık hep konuşuldu yani ve bildik bir taktiktir. Siz masaya oturacağınız zaman işte o masaya oturana kadar ne kadar şey koparırsanız o kadar kar diye düşünürsünüz ki tarihte bunun örnekleri var. Yani o masaya oturduğunuz takdirde o ana kadar ne kazandıysanız yanınıza kar kalacak şekilde görüşmeler başlar. İşte ben zaten bir ihtimalde en büyük ihtimallerden biri olduğunu düşünmüştük başından beri. Yani Hafter'in işte o Berlin'deki 19'unda yapılacak toplantıya kadar bu saldırılarını artırarak alan hakimiyetini genişletmenin yollarını arayacağı bir ihtimal dahilinde hep konuşuldu, değerlendirdik. Keza hatırlarsanız biz meclisi ilk etapta 8 Ocak'ta karar almak için toplayacaktık. Bir anda olağanüstüye çekip öne aldık. Bu öne almamızın sebebi neydi? Avrupa Birliği'nin o demokrasi havarisi beşiği kesilen ülkelerin Türkiye'yi durdurmak için masa başı kanun ve yaptırımlarla ilgili sinsi toplantıları gerçekleşti. Yine aynı yapılar Hafter'i tetikleyerek Hafter'in saldırılarını artırdı. Hafter bir anda gözü dönmüş şekilde Trablus'u hedef alacak saldırılara yöneldi ve görüntüler hala izleyenlerin hatırındadır. Kendi ulusunun harp okulunu katledecek, bombalayacak seviyeye geldi. Gerçekten Libyalı, ben o görüntüler hala gözümün önünde, istirahat maksatlı harp okulu öğrencileri, yani kendi ülkesine subay olarak okuyup yetişip hizmet etmek üzere orada bulunan gencecik fidanları Hafter denen katil katletti. Bunların amaç neydi? İşte o Türkiye'nin anlaşmayı imzalayıp sahaya yansıyacağı güne kadar bu bahsettiğim şekilde alan ve yaptırım hakimiyetini ele geçirmek. Şimdi aynı mantık bana göre devam ediyor. Yani Berlin'e kadar Hafter işte masayı ilk etapta neden geldi? Hani direkt hiç bu barış görüşmelerine asla mahal vermeyen bir diktatör görüntüsü yerine hani masaya gelip anlaşamayıp geri çekilmiş bir görüntü daha evliyadır diye düşündüğünü değerlendiriyorum ve döner dönmez dünden itibaren de zaten saldırılar arttı. Ben işte o pazara kadar bu saldırıların yoğunlukla devam edeceğini ve pazar günü eğer olacaksa Hafter'in de katıldığı bir masa toplantısı, orada elini güçlendirmek için bunları yaptığını değerlendiriyorum. Ha bunun karşılığı olur mu? Türkiye bütün bu oldu bitiren hepsini seyrediyor ve hepsini de not ediyor. Ve Libya ile birlikte yaptığımız işbirliğinin zaten esas maksadı da buydu. Bu oldu bittilere bir dur demek. Çünkü burada gasp edilen, işgal edilen ve katledilenler Libya'nın zaten kendi halkı, kendi toprağı. Yapan sözde bu ülkenin gene kendi insanı Hafter denen kişi. Dolayısıyla Türkiye zaten böyle aksi bir gelişmede ağırlığını ortaya koyacaktır. Şu an sadece hazırlık olduğu şeklinde haberler var. Bunlar sahaya yansır mı göreceğiz. Ancak Hafter'in geçmiş dönemindekini yaptığı işleri de incelerseniz 9 aydır aynı desteği alan ve her alanda hukuksuzca saldıran ama bir arpa boyu yol gidemeyen de bir yapı var. Ve bana göre yapının en kuvvetli yeri Wagner'di, Rusların şirketi. Onun da sahadan çekildiği yönde aldığımız bilgiler var. Dolayısıyla o toplama aşiretlerden veya diğer ülkelerden, Sudan'dan gelenlerle yani düzenli ordu sıfatında olmayan yapılarla sizin böyle bir başarı elde etmeniz çok zor. Ancak böyle katledersiniz veya gasp yöntemleriyle alan hakimiyeti sağlamaya çalışırsınız ama böylesine elde ettiğince de çok kolaylıkla kaybedersiniz. Dolayısıyla Türkiye hani o işbirliği bir an önce hayata yansır da Libya'nın ulusal mutabakat hükümetine düzenli bir ordu sıfatına kavuşturursa zaten o Hafter ve elindeki güçlerin böyle bir şansı yok. Ki Suriye Milli Ordusu'nun zaten çekirdek mantığı da oydu. Ben aynı mantığın burada da işleyeceğini değerlendirip düşünüyorum.
Peki, şimdi bir de dedik ki İdlib başlığı da önemli. Dün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'deki ateşkesin sürmesi konusunda da uyarılarımızı yaptık dedi. Bir de o Moskova'daki toplantıda, Libya başlıklı toplantıda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Suriyeli mevkidaşı görüştü bilgisi var. Fırat'ın doğusunda PKK-YPG'ye karşı birlikte mücadele olasılığının ele alındığı söyleniyor. Suriye başlığını nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Arzu Hanım, aslında Suriye, Libya hani ayrı coğrafya, ayrı ülkeler gibi görünse de aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Çünkü ben zaten bu görüşmeler başladığında hep tespit ettiğim husus şu: eğer Libya'da bir mesafe kat edilecekse bunun İdlib'e de olumlu etkileri olacaktır. Zira aynı ülkeyle biz muhatabız. Yani Rusya ile şu an biz 3 yerde karşılaşmış durumdayız. Birincisi Barış Pınar Harekatı, işte o Sayın Fidan'ın üzerine görüştüğü konu. Burada Münih'te Rusya ile yapılan mutabakat var. 10 maddelik ve maalesef biz onun bir maddesini sahaya yansıdığını görmedik. Gelin İdlib'e, gene karşınızda Rusya var. Rejim üzerinden katledilen insanlar var. Arka planda Rusya'nın maalesef doğrudan ve dolaylı desteklerini hep gördük. Libya konusuna geliyorsunuz. İşte Wagner, az önce konuştuğumuz şirket üzerinden gene Rusya'nın bu bölgede de yoğun faaliyetleri vardı. Şimdi biz Moskova'da heyetlerimiz görüştü. Heyetlerimiz sadece Libya'ya görüşmedi ki. Yani Suriye ve Barış Pınar Harekatı ile ilgili de taleplerimiz var. Ve biz bunların bir an önce sahaya yansımasını talep ediyoruz. Çünkü ne bölgenin ne Türkiye'nin artık sabredecek ve bekleyecek zamanı kalmadı. Önümüz kış. Halen çetin bir kış şartlarında yaşıyoruz. Ve oradaki insanların hepsi de, yani İdlib'i kastediyorum, büyük bir göçün hazırlığında evsiz barksız hayat idameyle uğraşıyorlar. Ve biz bu insanları bu bahsettiğimiz barış koridorunda karşılamayı planlıyorduk. Orada model köyler yaptık, dosyalar hazırlandı. Ama bahsettiğim tavır ve tutumdan dolayı bunda da gene mesafe kat edemedik. Dolayısıyla eğer Libya'da bir başarı sağlansaydı ben İdlib için çok ümitkar olacaktım. Yani orada da bunun yansımalarını muhakkak hissedecektik. Ve keza Barış Pınarı bölgesinde. Şimdi Libya tıkandı, İdlib ayrı bir sorun. Barış Pınarı'nda bir arpa boyu yol yok. Bunların hepsinin Türkiye'nin aynı anda eş zamanlı kontrol ettiği bölgeler ve eğer böyle giderse Türkiye çaresiz kalıp bir yerden başlamak zorunda kalacak. O yer Libya ile Barış Pınarı bölgesi olacaktır diye değerlendiriyorum. Keza İdlib konusunda da Cumhurbaşkanımızın çok sert söylemleri var. Orada gerekirse o kanı durdurmak için devreye gireriz şeklindeki cümleleri dikkatle dinlemek lazım. Dış güçler için söylüyorum. Dolayısıyla gerçekten farklı coğrafyalarda çok farklı oyunlar dönüyor. Ve hepsi de bölgenin istikrarını yerle bir edecek oyunlar. Ve aynı zamanda da bölge insanına inanılmaz şeyler kaybettirecek oyunlar. Biz işte dediğim gibi maalesef bu konuda yalnızız terörle mücadelede. Yani karşınızdaki yapı her ne kadar sizinle masaya otursa da hep arka planda farklı şeyler çalışıyor. Buna Rusya da dahil. Hı hı. Ki hani hep söyleriz devletlerin dostu olmaz diye. Türkiye zaten bunu öngörüyor. Ama ben Rusya'nın yerinde olsam, Akdeniz'e indi. Libya'da yapacağı bir mutabakatta Akdeniz'den de çıkacak aynı zamanda. Oraya çıkış kapısı görüyor. Ki Doğu Akdeniz'in çıkış kapısı hakikaten Libya'dır. Rusya eğer akıllı hareket edecekse, Türk Akım, nükleer santral, S-400 gibi Türkiye ile önümüzdeki yıllarda ekonomik anlamda, askeri anlamda işbirliğini inanılmaz boyutlara getirecek bir fırsat var. Bu fırsatı İdlib ve Libya için tepmez diye değerlendiriyorum Rusya. Dolayısıyla oradaki en iyi ilişki kurduğumuz ülke şu an için Rusya. Arka planda sadece Libya için konuşuyorum. Seyreden bir Amerika var. Yani bu seyretmesi sizinle bir olduğunuz veya o bölgede tarafsız olduğunu asla göstermez. Amerika bana göre şu an Rusya'yı da öne çıkararak gelişmeleri biraz daha geriden seyretmek ve yıpranmamayı tercih etmek gibi bir yol seçmiş durumda. Dolayısıyla biz kanlı bir satranç oynanıyor. Bu satrançta 3 ayrı masada oynuyoruz ve o her masada da hamleleri kontrol ve takip etmek durumundayız. Gerçekten zor bir süreç. Ümit ediyorum Rusya ağırlığını biraz daha koyar ve Berlin Konferansı'ndan başlayan ve geriye doğru işte bahsettiğim bölgelere yayılan bir olumlu süreç yaşarız. Aksi takdirde önümüzdeki günleri gerçekten kestirebilecek insan yok.
Peki, bakalım. Biz de takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yenigül.